Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Bu haftaki Gazali Mektebi programına inşallah geçtiğimiz haftanın bir özeti ve devamı niteliğinde dindeki ihtilafların niçin çıkarıldığı ve İmam Gazali rahmetullahi aleyhin bu soru işaretleriyle alakalı ve zihni bulandıran bu durumlarla alakalı özellikle fıkıh ekseninde, sünnet-i seniyye ekseninde, Kur'an-ı Kerim özelinde ortaya atılan ihtilaflar, itirazlar ve soru işaretleri müvacihesinde nasıl cevap verdiği, nasıl tanım yaptığı ve nasıl bir duruş sergilememizi gerektiğine dair konulara inşallah temas etmeye çalışacağız. Çünkü yaşadığımız zamanda artık fıkhi olarak da, akidevi olarak da, sünnete ve Kur'an-ı Kerim'e taalluk eden hususlar müvacihesinde de neredeyse bilinmeyen hiçbir konu kalmadı gibi. Çünkü bilgiye hızlı bir şekilde erişilebildiği bir zaman diliminde hemen herkesin istediği konuya ve istediği soruya cevap niteliğinde bilgiler ve malumatlar bulabildiği bir zaman diliminde herhangi bir konunun, herhangi bir sorunun, herhangi bir mevzunun kapalı kalması, soru işaretlerin devam etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Geriye peki ihtilaflar bizde ne bırakıyor, nasıl bir iz bırakıyor? Bu ihtilaflar o halde bilgiye bu kadar kolay ve hızlı ulaşılıp erişilebiliyorsa niçin bu ihtilaflar devam ediyor? Artık insanların üzerine düşen ve yapmaları gereken tatmin olmak, itimat edeceği, dayanacağı ve güveneceği, kanaat getireceği ve nihayetinde bunları amele döküp Allah Teala'ya tevekkül ve teslimiyetle yöneleceği bir durum, duygu, hassasiyette duruş kalıyor. Bundan dolayı şayet hala zihinlerde bir soru işareti varsa bilgiye erişilememesinden veya ulaşılamamasından dolayı değil, gönüllerin tatmin olmamasından, vesveselerin hakeza devam etmesinden yahut insanların soru işaretleriyle ve sorularla, sorunlarla uğraşmalarının amel edip, ibadet edip Allah Teala'ya teveccüh etmelerinden daha sevimli ve daha güzel, daha hoş, daha cazip gelmesinden kaynaklanıyor. Şunu söylemiştik geçtiğimiz hafta, mezheplerle alakalı ve sünnet-i seniyye ile alakalı ihtilaf ortaya atanlar, ihtilaflar çıkaranlar ve soru işaretleri ihdas edenler esasında ne mezheplerle ne de sünnet-i seniyye ile ilgilendikleri için veya bunlarla alakalı hayır maksat ve muratlara sahip oldukları için bu soru işaretleri ortaya çıkmış değildir. Kur'an-ı Kerim'i istedikleri gibi yorumlayabilmenin önündeki yegane engel, yani Kur'an-ı Kerim'in istenildiği gibi şari'nin, Allah Teala'nın maksat ve muradının dışında tevil edilmesinin, tefsir edilmesinin, şerh edilmesinin ve istediği gibi insanın istediği şekliyle nefsani olarak yorumlamasının önündeki en büyük engel ve Kur'an-ı Kerim'i bu noktada en büyük muhafaza edici unsur sünnet-i seniyye ve devamında fakihler, alimler, müfessirler ve muhaddislerdir. Sünnet-i seniyye ortadan kaldırıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim ile alakalı isteyen kimsenin istediği gibi yorum yapabilmesinin önünde bir engel kalmıyor. Çünkü Fahrettin Razi rahmetullahi aleyh diyor ki, Kur'an-ı Kerim büyük bir sofra gibidir. İçerisinde her bir yiyeceğin olduğu, yemeğinden, yani ana yemeğinden, tatlısından, tuzlusundan, çorbasından, ara sıcaklarından, salatalarından her türlü isteyen kimsenin her türlü yiyebileceğini bulduğu büyük bir sofra gibidir. Dolayısıyla aç olan kimse buradan tok kalkar. Tok olan kimse buradan tatlı yemek suretiyle kalkar. Az yemek isteyen buradan işte çorba yemek suretiyle kalkar. Ancak Kur'an-ı Kerim sofrasına oturan her bir kimse nihayetinde İçtiyakına ve istidatına göre, midesinin durumuna göre oradan bir şekilde gıdalanmak suretiyle kalkar. Kur'an-ı Kerim'e hakikat nazarıyla değil de, nefsani arzular müvacihesinden kasten veya sehven, Kur'an-ı Kerim'i tahrif etme maksadıyla yaklaşan bir kimse de, sünnet-i seniyyeyi ortadan çıkardığımızda, ortadan kaldırdıklarında, istedikleri gibi yorum yapmalarının önünde bir engel kalmıyor. Bu sebeple, sünnetin ve hadis-i şeriflerin takribi olarak 200 yıl sonra yazıldığı şeklindeki ortaya atılan soru işaretleri ve itirazlar, ki sünnet-i seniyye ve hadis-i şerifler o kadar süre sonra yazılmadı. Sahabe-i kiram efendilerimiz zamanında yazılmaya başladı. Veya mezheplerle alakalı, bu mezheplere göre amel etmeye gerek yoktur. Her bir kimse istediği gibi Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete, hadis-i şeriflere bakarak kendi içtihadını, fetvasını kendisi bulabilir ve bunlarla amel edebilir diyenlerin bu niyetlerinin ve bu söylemlerin arka planında hayırlı bir maksat olduğunu söylemek mümkün değildir. Şöyle bir vaka vardır. Geçmiş zamanda bu yaşandı maalesef. İşte İslami ilimleri biraz okumuş veya üniversitede bir hocalık yapan kimsenin geçmiş zamanlarda şöyle bir durum, şöyle bir itiraz, şöyle bir soru işareti ortaya attığı konuşuluyordu. Bu kişi ilahiyatta akademisyen olmasına ve İslami ilimleri okumasına rağmen Kur'an-ı Kerim'e bakmak suretiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'dan önce gayrimüslim olduğunu iddia edebileceğini ve bunu da Kur'an-ı Kerim'e dayandırabileceğini söylüyordu. Hatta Duha suresinde işte biz seni şaşkınlık içerisindeyken ve bir arayış içerisindeyken bulup da hidayete erdirmedik mi? Ayet-i kerimesini tefsir ederken ve buna meal verirken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa İslam'dan önce gayrimüslim olduğunu iddia ediyor ve bunu da Kur'an-ı Kerim'e dayandırabiliyordu. Dolayısıyla sünnet-i seniyye devreden çıktıktan sonra Kur'an-ı Kerim ile alakalı isteyen kimsenin istediği gibi operasyon yapması, Kur'an-ı Kerim özelinde ameliyat yapması kaçınılmazdır. Hazreti Ali mesela İbn Abbas'ı Sıffın Savaşı'ndan sonra haricilerle mücadele, münazara ve onları İslam'a ikna etmek için istişareye gönderirken ona şunu söylemişti İbn Abbas radıyallahu anhüma Efendimiz'e: İlzemu aleyhim bir sünne, onları sünnet-i seniyye ile ilzam et. Yani sünnet-i seniyyeyi kullanmak suretiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine dayanarak onlarla münazara et. Onların itirazlarına sadece Kur'an-ı Kerim'den değil sünnet-i seniyyeden cevap ver. Çünkü sen nasıl ki Kur'an-ı Kerim nazil olurken hem senin dilinde nazil oldu hem de sen Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğuna şahit oldun. Aynı şekilde onlar da Arap Müslümanlarıydı. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğuna şahit oldular. Kur'an-ı Kerim'in diliyle konuşuyorlar. O halde onlar da Kur'an-ı Kerim'i senin kadar biliyor. Bu sebeple isteyenin Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerden istediğini istediği manaya çekememesi için ilzemu aleyhim bir sünne, onları sünnet-i seniyye ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle ilzam et diyor. Orada binlerce kişi haricilerden İbn Abbas konuştuktan ve onların sorularına cevap verdikten sonra tekrar haricilikten çıkıp Müslüman olarak Hazreti Ali'nin safına katılıyorlar. Burada şöyle bir durumdan daha bahsetmek istiyorum aziz ve muhterem dinleyenlerimiz. İçtihat yapmak herkesin işi değildir. Nasıl ki belirli meslek grupları herkesin işi değilse, aynı şekilde içtihat yapmak da herkesin işi değildir. Yani Müslüman olan bir kimsenin kendi içtihadını yapamaması, kendi fetvasını verememesi onun için bir noksanlık, bir eksiklik, bir zafiyet, bir nakıysa değildir. Yani hem Kur'an-ı Kerim okuyorum hem kendi içtihadım yapamıyorum diyen bir kimsenin durumu, benim de elim, benim de ayağım, benim de aklım fikrim var ama ben kendi takım elbisemi kendim dikemiyorum, ne kadar beceriksizim demekle arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla terzi gibi bir anatomik yapıya sahiptir. Bir mühendis gibi fikri ve zikri melekeleri, zihni melekeleri çalışıyordur. Ancak bir iş yapılırken, bir meslek icra edilirken onunla ihtisaslaşmak, tabir caizse o alan ile alakalı biraz mürekkep yalamak gerekiyor. Ömrünü bu işe tahsis etmek gerekiyor. Aksi takdirde herkesin her şeyi yapabildiği bir durumda ne müçtehide, ne mukallide, ne berbere, ne terziye, bütün meslek gruplarının birbirine karışması, insanların işlerini birbirleriyle görememesi ve insanların iletişimde olmasını gerektirecek bir durumun olmaması demektir. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا, sizlerin bir kısmını bir kısmının emrine müsahhar kıldık. Bir kısmınız bir kısmınıza iş yaptıracak. Kimisi amir olacak, kimisi memur olacak. Kimisi patron olacak, kimisi işçi olacak. Kimisi berber olacak, kimisi müşteri olacak. Kimisi kasap olacak, kimisi terzi olacak. Dolayısıyla herkesin tek bir tornadan çıkmış gibi aynı mesleği yapması ve aynı işi yapması insanların birbirleriyle iletişim kurmasını da gerektirmeyen, düşünsenize yani herkes berberlik, kasaplık, manavlık, terzilik yapabildikten sonra, herkes hoca olduktan sonra ne öğrenciye ihtiyaç vardır, ne müşteriye ihtiyaç vardır, ne bunları satabilecek bir pazara ve ticarete ihtiyaç vardır. Allah Teala yeryüzünün düzenini, insanların birbirlerine olan ihtiyaçları artsın, ihtiyaçlarını birbirleriyle görsünler diye yarattığını beyan ediyor. O yüzden bu kategoriler, bu sınıflar insanların birbirini küçük görmesi için değildir. Bir kast sistemi gibi amirler, memurlar, küçükler, büyükler, hakir görülenler, takdir edilenler diye insanlar arasında sınıfsal bir ayrım yapmak için değil, insanların birbirlerine olan ihtiyaçlarını birbirleriyle giderebilmek içindir. Çokça söylenen bir durum vardır. Fakir, zenginin mevcut mal varlığı içerisindeki hakkını almak için kendisine zekat verilir. Bu sebeple fakir zenginin zimmetindedir, zengine zimmetlidir. Talebe hocaya zimmetlidir. Çocuklar anne babalarına zimmetlidir. Bu sebeple nasıl ki insanlar birbirine zimmetliyse, insanlar farklı kategorilerde ve farklı meslek gruplarında işler icra edecekler ki rıza enlillah dünya hayatını bir uhuvvet ve tesanüt içerisinde ilahi kelimetullah için aynı rıza-i ilahi doğrultusunda yaşayabilsinler. Buradan bir diğer konuya temas etmek için Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin şu sözünü nakletmek istiyorum. Hani geçtiğimiz hafta şunu söylemiştik. Fakih, dünyevi ilimlerde ihtisas sahibi olan, hayatın nasıl Allah rızası için, Allah rızası doğrultusunda idame ettirileceğini anlatan, ilmi siyaseti bilen kimsedir. Dolayısıyla hukuki kuralları ve fıkhi meseleleri insanlara anlatan alimdir demiştik. Dolayısıyla fakihin işi zihin bulandırmak değildir. Televizyonlarda veya internette veya radyolarda veya yazıp çizdikleri zaman kendi yayın evlerinde insanların zihnini karıştıran kimse, açık söylemek gerekirse, fıkıhçı değildir, fakih değildir. Sadece fıkıh okuyup insanların zihnini karıştırmak isteyen art niyetli kimsedir. Bu sebeple fıkhın, İmam Gazali rahmetullahi aleyh öyle söylüyor çünkü, fıkhın varlık sebebi dünyadaki problemleri, müşkilleri çözmek, Allah Teala'nın rızası doğrultusunda bir hayat nizam ve intizam içerisinde yaşayabilmek diyor. Bunu teyit eder nitelikte umumi manada çok geniş perspektiften Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bir ifade kullanıyor. Fakihi tanımlıyor. Hasan-ı Basri buyuruyorlar ki fakih olan kimse dünyaya karşı müstani olandır. Ezzahidu fit dünya. Dünyadan büyük beklentileri olmayandır. Dünyaya karşı müstani olandır. Yani peşinden koşturup dünyalık elde etmek için, makam mevki elde etmek için dünyanın peşinden koştuğu kimse değildir. Sonra erragibu fil ahira. Dünyadan müstani olan ama yönünü ahirete çeviren, dünyayı ahiretin bir tarlası olarak görüp asıl hasatın ahirette olacağının farkında olan. Sonra elbasiru bidinihi, dininde basire sahibi olan, feraset sahibi olan. Sonra elmudavim ala ibadeti rabbihi, Rabbine karşı ibadetini azami surette, hassasiyetle ve aralıksız surette devamlılıkla yerine getiren. Elveri'ul kafu an a'radil müslimin, Müslümanların iffetinden, harimi namusundan, iffetinden imtina edip onlara ileri geri laflar söylemeyen ve insanların iffetiyle alakalı onları küçük düşürecek hal, hareket ve davranışlardan uzak duran. Sonra el-afifu an envarihim, mallarına karşı iffetli olan ve müstani olan, göz dikmeyen. En-nasihu li cemaatihim, kendi cemaatine ve cemaatten kastımız tasavvufi bir cemaat değil, Müslüman topluluklarına ve etrafında bulunan kimselere karşı samimi olan kimseye nihayetinde diyor İmam Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, hakiki fakih budur. Dünyaya karşı müstani olan, ahireti dert edinip yönünü ahirete çeviren, dininde basire sahibi olup hassasiyetle ibadetlerini yerine getiren ve ibadetlerine karşı devamlılık gösteren, insanların iffetini ve namusunu kirletmeyen, lekelemeyen, ileri geri konuşmayan, iftira atmayan, yalan söylemeyen, mallarına karşı imtina eden ve zarar vermeyen ve etrafında bulunan kimselere karşı da nihayetinde samimi olan kimse diyor. Bakınız burada diyor ki İmam Gazali, Hasan-ı Basri fakihi tanımlarken fetvayı bilen kimsedir demiyor. Yani buradaki tanımın içerisinde fetva ve içtihatla alakalı bir vurgu yok. Yani fakih demek müştehit demektir, fakih demek müftü demektir değil. Ne diyor Hasan-ı Basri? Yönünü ahirete çeviren, dünyadan müstani olan, insanların iffetine, insanların mahremine, hassasiyetine laf etmeyen, iftira etmeyen, mallarına karşı müstani olan, etrafındakilerine samimi davranan ve yönünü ahirete çevirip Allah Teala rızası için ibadetlerine devam eden kimsedir buyuruyor. Bu şekilde tanımlıyor. Bu sebeple teknik ve teorik manada fetvaları, içtihatları, usulü fıkı bilmek dünyevi olarak problemleri çözmek için bir yeterlilik sahibi olmak demektir. Ama hakiki fakih demek Hasan-ı Basri'nin burada çerçevesini çizdiği kimsedir. Bunu niçin naklettim? Bunu şunun için naklettim muhterem dinleyenler. Etrafımızda fıkıhla, fetva ile, içtihatla alakalı olarak konuşanlar varsa ve kendileri Hasan-ı Basri'nin yapmış olduğu bu tarife uymuyorlarsa lütfen dinlemeyelim. İtibar etmeyelim, parlatmayalım. Bu kimseleri tabiri caizse mazur görün ifademi şımartmayalım. Çünkü bunlar insanları müşteri mantığıyla kendilerini bir tüccar, etrafında dinleyen kimseler de müşteri mantığıyla değerlendirdikleri için ne kadar fazla, ne kadar fazla talep olursa kendilerindeki muzahrafatı, zihin karıştırıcı unsurları o kadar fazla arz ediyorlar. Ne kadar fazla talep olursa o kadar fazla arz olacak demektir. Arz talep meselesi. İtibar edilmediğinde veya gerçek manada Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin manevi yükümlülüklerine ve fakihin ahlaki mesuliyetlerine dair, takvasına ve zahitliğine dair çizmiş olduğu bu profile uyan, bu tanıma uyan, bu kapsama giren kimselerin dediklerine itibar edelim. Çünkü din bir oyuncak değildir. Nihayetinde din kimden alındığı azami surette riayet edilmesi gereken bir olgudur. İnsanın dünyada ve ahirette kendisini kurtaracak olan yegane dayanaktır. Allah Teala'nın bizlerden yaşamamızı istediği o bütüncül manzumenin ve o prensipler sisteminin dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek olan o sistemin, ilahi sistemin adı dindir, İslam'dır. Bu sebeple dini kimden aldığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Fakihler, muhaddisler bunu söylüyor. Fanzuru ammen te'huzune dinekum. Yanlış hatırlamıyorsam İbn-i Şahab el-Zühri veya Hasan-ı Basri'ye ait bir ifade. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Fanzuru ammen te'huzune dinekum. Din isnattır. Dolayısıyla dininizi kimden aldığınıza riayet ediniz. Dikkat ediniz. Dinle alakalı konuşan her bir kimseye karşı böyle çakralarımızı açmak suretiyle, kulaklarımızı dört açmak suretiyle sanki haşa peygamber konuşuyormuş gibi bu kimseleri şımartarak veya kıymetlendirerek daha fazla saçmalamalarına müsaade etmememiz gerekiyor. Burada madem ki ihtilaf dedik, o halde şu çok fazla konuşulan konular arasında karşımıza çıkıyor. Hani bu biraz daha artık hani mezhep, sünnet, Kur'an-ı Kerim, din ve ihtilaflar olunca konuşulan ve zihnimizi karıştıran konulara biraz daha temas etmek gerekiyor. Kelami meselelerle alakalı tutum ve durumumuz nasıl olmalı? İşte en çok konuşulan konular ya kelami meselelerdir yahut sünnetle alakalı hususlardır veya mezheplerle alakalı durumlardır. Kelami meseleler Müslümanın birinci manada bilmesi gereken bir mesele değildir. Ki zaten her Müslümanın iman ettikten sonra akidesine soru işaretleri oluşmayıp, akidesinde problem ortaya çıkmayıp, iman ettikten sonra işte imanın farzları dediğimiz o unsurlara ve umdelere iman ettikten sonra bir Müslümanın kelamla bir işi yoktur. Çünkü diyor ki İmam Gazali rahmetullahi aleyh, kelam her bir kimsenin bilmesi gereken bir mesele değildir. Kelam bir doktorluk gibi düşünelim. Hasta olan kimsenin müşkillerini çözmek, hastalığına şifa bulması için tedavi etmek ve ilaçlar yazmak için geçici süre devrede olan ve müşkiller ortadan kalktıktan sonra, hastalık sona erdikten sonra rafa kaldırılan ve insanların hayatını normal şekilde, stabil surette devam ettirdiği bir olgudur diyor. Yani dolayısıyla biz bugün 5 vakit namaz kılıyoruz, 6 vakit kelam konuşalım. Açıyoruz interneti, kelami meseleler konuşuluyor. Kapatıyoruz, işte efendim cennet ebedi midir, cehennem ebedi midir? Ve işte melekler cinsiyeti nedir? Görünürler mi, görünmezler mi? Veya bunlara iman şart mıdır, değil midir? Kabir hayatı nasıldır? Yani farkındaysak dersin konumuzun, programımızın başında ifade ettiğimiz gibi kapalı kalan hiçbir konu yok. Bunlar gerek hadis, gerek tefsir, gerek fıkıh, gerek kelam kitaplarında mufassal surette, detaylı bir şekilde zaten ele alındı. Geriye ne kalıyor sadece? Hayatımızı Müslümanca idame ettirmek kalıyor. Yani kabir azabının varlığını veya yokluğunu bil fiil öğrendikten sonra bizim kabir hayatına hazırlanmamamız gibi bir durum zaten söz konusu değil. Kabir hayatı ister olsun ister olmasın. Cenab-ı Peygamber berzah aleminden ve kabir hayatından bahsediyor. Dolayısıyla bizim o sürece hazırlanmamız gerekiyor. Yani ahiretten önceki son duraktır. Cennet ebedi midir yoksa geçici midir? Cehennem ebedi midir, geçici midir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de halidine fiha ebeda buyuruyor. Cehenneme giden Müslümanlar bir işte o azabı ve cezasını gördükten sonra cennete nakledilecekleri ifade ediliyor. İman etmeden giden kimselerin ebediyel ebed, yani özellikle müşrik olan kimselerin ebediyel ebed orada kalacağı ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla bizim kendimizi ahiretle alakalı, cennet cehennemle alakalı teorik bilgilere hazırlamamız değil, ahirete dair yaşantıya, cennete, berzah aleminin cennet bahçesinden bir bahçe olmasına dair kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bu türlü teorik ve akademik tartışmalar insanın Müslümanlığına, Müslümanın imanına maalesef etki etmediği gibi kimi zaman dinden de uzaklaştırabiliyor. Hülasa İmam Gazali diyor ki kelam ile alakalı olarak, kelam kifai olarak öğrenilmesi gereken ve belirli bir altyapısı olan, kelam ilmiyle alakalı behresi olan, ihtisası olan kimselerin bilmesi gereken bir bilgidir, ilimdir. Şayet bid'atlar ortaya çıktığında bu bilgi ile insanların zihnindeki soru işaretleri giderilebiliyorsa, kelamcılar bu soru işaretlerini giderirler, sonrasında kelam ile alakalı meseleler kapatılır. Neye benzer diyor bu? Şayet hacca giden bir kimse yolda eşkıyalarla alakalı, zalimlerle alakalı, terörle alakalı, teröristlerle alakalı bir yol güvensizliği söz konusuysa, hacca giden kimse veya uzun yola çıkan kimse yanına kendi güvenliğini sağlayacağı güvenlik görevlileri kiralar. Güvenlik sağlandıktan sonra, yol güvenliği temin ve tesis edildikten sonra artık bu kişinin güvenlik görevlilerine, polislere veya diğer türlü askeri personellere ihtiyacı yoktur. Kelam da böyledir. Yol güvenliğini sağlamak, ahiret güvenliğini sağlamak, insanın akide güvenliğini ve itikat güvenliğini tesis ve temin etmek vazifesi vardır. Bunlar temin ve tesis edildikten sonra artık kelamın bilfiil vazifesini icra etmesinden sonra kelami meselelerle çocuk oyuncağı gibi, çok affedersiniz, konuşmak, sürekli bunları gündemde tutmak, meşhur olmak için insanların zihinlerine soru işaretleri getirmek Müslümanca bir yaklaşım, Müslümanca bir hassasiyet değildir. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O yüzden burada İmam Şafii rahmetullahi aleyhin çok önemli bir faziletlerle alakalı zikretmiş olduğu bir yaklaşım var, bir değerlendirme var. İmam Şafii rahmetullahi aleyh faziletleri anlatırken şöyle bir tasnif yapıyor. Diyor ki faziletler, erdemli davranışlar, üstün ahlak dediğimiz örnek ahlaklar 4 tanedir. Birincisi hikmettir. Ancak hikmeti ayakta tutan ve bir kişiyi hakim, bilge ve hikmet sahibi yapan tefekkürüdür. Şayet bir kimse hikmete sahip olmasına rağmen tefekkür etmek suretiyle şayet akidesine zarar veriyor ve mahzuratı olan yerlerde tefekkür ediyorsa, bu durum hikmetin kıymetini bilememiştir ve hikmet sahibi değildir. İkinci fazilet iffettir. Bunu ayakta tutan ise şehvettir. Şayet bir kimse şehvetine galip geliyor, nefsini körlüyor ve nefsine baskı uygulayarak nefsin dediklerini yerine getirmiyorsa iffetine sahip çıkıyordur ve iffetli bir yaşantıya sahiptir, iffet faziletine sahip olmuştur. Üçüncüsü kuvvettir. Güç ve kuvvet anlamında kudrettir. Bunu ayakta tutan, kişinin kudretli ve kuvvetli olduğunu gösteren unsur ise öfke halidir. Şayet bir kimse öfkelendiğinde kuvvet ve kudretine sahip olabiliyorsa, bu kişi hakiki manada kuvvet sahibidir, cengaverdir, kahramandır. Dördüncüsü ise adalettir. Bunu ayakta tutan unsur ise nefsi güç kuvvet kazandığında adaleti tesis edip edememesidir. Şayet bir kimse eline imkan geçtiğinde, maddi veya manevi imkanlara sahip olduğunda adaleti tesis edebiliyorsa bu kişi gerçekten adil kimsedir, adalet sahibidir ve bu dördüncü fazilete de sahip olmuştur diyor İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Özetle faziletli ve erdemli davranışlar dört tanedir. Bunların da dört göstergesi vardır. Hikmet bir faziletli davranıştır. Bunun göstergesi tefekkürdür, fikirdir. İffet faziletli bir davranıştır. İffetli olduğunu gösteren unsur ise şehvete galip gelmektir. Üçüncüsü kuvvettir. Kişinin hakiki manada kuvvet ve kudret sahibi olduğunu gösteren öfke halinde kudret ve kuvvetine sahip olmasıdır. Dördüncüsü adalettir. Adaletli olduğunu gösteren temel unsur ise kişinin maddi ve manevi imkanlara sahip olduğunda kuvvet ve kudretini adaletli şekilde göstermesidir, adil davranmasıdır diyor. Bir sonraki hafta inşallah tefekkür konusuna dair meseleleri İmam Gazali rahmetullahi aleyhin hem açıklamalarından hem nakillerinden ele almaya, ders almaya, ibret almaya çalışacağız. Allah Teala söylediklerimizin tesirini üzerimize halk eylesin. İmam Gazali rahmetullahi aleyh başta olmak üzere tüm alimlerin, fakihlerin, müfessir ve muhaddislerin ruhunu şad eylesin, rahmet ve merhametiyle muamele eylesin, bizleri de hayrul halef eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.